إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, birkaç hafta aradan sonra kaldığım yerden, En'am suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Müslümanlara hangi hayvanları yiyebileceklerine dair bir hüküm indirmiş idi. Allah'ın ismi anılanlardan yiyin buyurmuştu. Allah'ın isminin zikredildiği kesilirken Allah'ın adının anıldığı hayvanlardan yiyin. Bunun mefhumu muhalifine göre Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyin demek olur. Allah'ın adının anıldıkları yenilecekse Allah'ın adı anılmayanlar, kasten terk edilmiş olanlar demek ki yenilmeyecek. Allah Azze ve Celle kulları üzerindeki hakkını bize hatırlatmış oluyor. Ey kullarım, her şeyinizi veren benim, yaratıcınız benim, rızkınızı veren benim, benim bu kadarcık hakkım yok mu? Benim size, benim adımın anılmadığı hayvanları yemeyin deme hakkım yok mu? Allah Azze ve Celle kullarına kendi hakkını hatırlatıyor. Ve bu onun hakkıdır. Kainatın sahibi odur. Yaratan odur, rızık veren odur ve o bu şekilde yememizi isteyebilir. Bu onun hakkıdır. Kendisinin isminin zikredilmesini, hem daima zikredilmesini isteme hakkına sahiptir. Kur'an birçok yerde Allah'ı zikretmekten bahseder. Allah'ın adının anılmasını ister. Sabbih ismike rabbekel a'la der. Allah Azze ve Celle Rabbinin yüce adını tesbih et der. Hayvanları keseceğin zaman da yine Rabbinin adını tesbih et. Besmele çek ve besmele çekilmiş olanlardan ye. Bir hayvanın insana helal olabilmesi ancak bu şekilde mümkün. Kainatın sahibi olan Allah böyle bir kanun koyuyor. Bu kanunun konulmasının sebebi kafirlerdeki bir yanlış anlayış idi. Bu ayetin geliş sebebi, onlar Allah'ın adının anıldığı hayvanları yemezler Allah'ın adının anılmadığı hayvanları tercih ederler, onları doğru bulurlar, onları yemeyi doğru bulurlardı. Allah Azze ve Celle atalarından kendilerine kalmış olan bu kanunun yanlışlığını onlara bu şekilde anlatmış oldu. Kanun koyacak olan Allah'tır demek istedi. Sizin atalarınızın koyduğu kanunlar geçerli değil. Burada mesele aslında sadece bir hayvanın yenilmesi veya yenilmemesi meselesi değildir. Aslında mesele kanunu kimin koyacağı meselesidir. Allah'ın kanunu mu geçerli olacak, ataların kanunu mu veya bugünkü liderlerin kanunları mı geçerli olacak? İnsanlar Allah'ın kanunlarının dışında, Allah'ın kanunlarına aykırı bir şekilde bir takım hükümler koyma hakkına sahip midirler, değil midirler? Aslında mesele budur. Mesele sadece hayvan yenilmesi veya yenilmemesi değil. Kimin kanunu geçerli olacak? Çünkü o gün Mekke müşrikleri Allah'ın adının anıldığı hayvanları yemekten kaçınır. Kendilerince bir takım mantıklar üretirler, üretmişlerdi. Allah'ın adı anıldığı zaman onu yememek lazım diye düşünüyorlardı. Adeta yani o Allah'a adanmış gibidir, artık onu yememek lazımdır, Allah'ın malı olmuştur gibi. Kendilerince bir takım yanlış mantıklar geliştirmişler. Ve bu mantığına göre de Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyi uygun buluyorlardı. Tarihin bir döneminde böyle bir sapma olmuş demek ki. Bir yerde demek ki bazı insanlar buna benzer laflar söylemişler ve onların laflarına inanan diğer insanlar da bunu yaydıkça yaymışlar ve toplumda bir örf haline gelmiş, kanun haline gelmiş, dini bir inanç haline gelmişti. Allah Azze ve Celle kitabıyla, Furkan olan kitabıyla hakla batılı ayırmaktadır. Her meselede hak var, batıl var. Mirasın taksiminde hak var, batıl var. Allah'ın dediği gibi taksim etmek haktır. Onun dediği dışında taksim batıldır. Allah'ın helal dediği helaldir, haram dediği haramdır. Her meselede hak vardır, batıl vardır. Bir suçluya ceza verilecekse o cezayı vermenin hak olan şekli vardır, batıl olan şekli vardır. Allah'ın dediği haktır, insanların dediği genellikle batıldır yahut da batıla yakındır. Allah Azze ve Celle'nin dediğine ters ise batıldır. Her meselede hak var, batıl var. Kılık kıyafetten tutun, yemenize içmenize kadar, parayı kazanmanıza ve harcamanıza varana kadar, devletler arası münasebetlere kadar, savaşın yapılış şekline, barışın yapılış şekline varana kadar, alışverişinize varana kadar, evliliğinize, boşanmanıza varana kadar, çocuklarınızı eğitiminize varana kadar, bütün meselelerde hak var, batıl var. Ve Allah Azze ve Celle kitabıyla hakkı ve batılı ortaya koyar. Kitabının isimlerinden biri de Furkan değil midir? Bütün meselelerde hakkı ortaya koyacak, batılı da ortaya koyacak. Sadece hakkı ortaya koymak yetmez. Batılın da batıl olduğunu ortaya koymak lazım. Ben hakkı ortaya koyayım, insanlar batılın batıl olduğunu anlarlar demek yanlıştır. Çünkü ekseriyetle anlamazlar. Hakkı ortaya koymak, batılı ortaya koymak demek değildir her zaman. Ekseriyetle insanlar hakkı öğrenseler bile batılın batıl olduğunu yine de onlara söylemek icap eder. Aksi halde karıştıracaklardır. Acaba bu da hak değil midir gibi tereddütlere düşeceklerdir. Batılın da hak olduğundan şüphe etmeye başlayacaklardır. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle hakkı da anlatır, batılı da. Tevhidi de anlatır, şirki de. Sevabı da anlatır, günahı da. Mücrimleri de anlatır, muttakileri de. Kafiri de anlatır, Müslümanı da. İbrahim Aleyhisselam'ı da anlatır, Nemrud'u da. Sadece İbrahim'i anlatmaz. Sadece Musa'yı anlatmaz, Firavun'u da anlatır. Allah Azze ve Celle'nin yöntemi budur. Dolayısıyla bütün İslam davetçileri de bu yönteme uymak zorundadırlar. Sadece hakkı anlatacağım demek, batılı saklayacağım demek olur. Ben batıla laf söylemeyeceğim, çünkü batıla laf söylersem belki başım belaya girer gibi düşünmek. Allah'tan korkmayıp insanlardan korkmak olur. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ama Allah'ın dostları var, Allah'ın dostlarına korku yok. Eğer Allah'tan başkalarından korkuyorlarsa onlar Allah'ın dostları değildirler. Çünkü Kur'an la havfun aleyhim buyuruyor, onlara korku yok. Allah'ın dostu ise gerçekte birisi, o hakikatleri söyleyecek, hakkı da söyleyecek, batılın da batıl olduğunu söyleyecek. Eğer Allah'tan değil insanlardan korkarsa o takdirde evliyadan sayılmayacaktır. Allah Azze ve Celle insanlara yeme içme konusunda da hakkı ve batılı öğretiyor. Demek ki Allah'ın adı anılanlar yenilecekler. Allah'ın adı anılmış olan ama Allah'ın adı anılan şey mesela haram ise o da yenilecek demek değil bunun manası. Mesela Allah'ın haram kıldığı bir hayvanı besmele çekerek yemek elbette ki caiz olmayacaktır. Allah'ın helal kıldığı hayvanları Allah'ın adının anılmasından sonra yemektir burada kastedilen. Allah'ın helal kıldığı hayvanlar Allah'ın adı anıldıktan sonra helal olurlar yani. Allah Azze ve Celle kullarına kendi hakkını hatırlatmış oluyor. Ey kullarım, her şeyinizi veren benim ve ben böyle istiyorum. Benim adımı anmayacaksınız. Anmazsanız o zaman kimin adını anacaksınız? Benim adım anılmaya layık değil midir? O hayvanı size veren ben değil miyim? Benim adımı onun üzerine anmanız gerekmez mi? Kulların bu şekilde bir gerçeği görmesini ister Allah Azze ve Celle. Kulları üzerinde böyle bir hakkı olduğunu ve Allah'tan başkasının da koyduğu kurallara göre davranmamaları gerektiğini öğretir. Çünkü Mekke'nin müşrikleri başkalarının koyduğu kurallara göre yaşıyorlardı. Allah Azze ve Celle sizin ilahınız benim dedi. Eğer benim ayetlerime inanıyorsanız, inananlar benim koyduğum kanunlara göre yaşasınlar. Benim koyduğum kanunlara göre hayatlarını tanzim etsinler. Başkalarının koyduğu kanunlara göre değil. Atalarınızdan gelen şeylerin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olabilir. Bugün liderlerinizin koyduğu kanunların bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olabilir. Yanlış olanlar Allah katında merduttur. Reddolunmuştur. O meselelerde Allah'ın dediğine itaat edilir, başkasının dediğine itaat edilmez. İşte Allah Azze ve Celle bu önemli gerçeği hatırlatır bize. Burada mesele fer'i bir mesele değil. Yani cüz'i bir mesele değil aslında burada konu. Burada konu aslında temel bir meseledir. Bir hayvanın kesilmesi, üzerine besmelenin çekilmesi değil asıl mesele. Mesele kanunu kimden alacağız? Mesele atalarımızdan mı alacağız? Liderlerimizden mi alacağız? Avrupa'dan mı alacağız? Amerika'dan mı alacağız? Yoksa Allah'tan mı alacağız? Yediğimize içtiğimize karışan bir Allah'a mı inanacağız? Yoksa bize karışmayan bir Allah'a mı inanacağız? Mesele bu. Hayatınıza karışan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Hayatınıza karışmayan bir Allah'a mı? İstediğinizi yemenize, içmenize, hiçbir şeyinize karışmayan Allah'a mı inanıyorsunuz? Yoksa sizi medeni yapmak için size bir takım haramlar koymuş, bir takım farzlar belirlemiş, bazı hükümler göndermiş olan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? İşte Allah Azze ve Celle nasıl bir Allah'a inanmamız gerektiğini öğretiyor bize. Kanun koyan bir Allah'a inanacaksınız demek ki. Yemenize, içmenize, giyinmenize, evlenmenize, boşanmanıza, bütün doğumunuzdan ölümünüze kadar 24 saat içerisinde hayatınızın her alanında ne varsa bütün meselelere karışan bir Allah. Eyahsebul insanu en yutrake suda buyuran bir Allah. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor diyen bir Allah. Hiçbir meselede başıboş değilsin. İşte Allah Azze ve Celle bu ayetten evvelki ayette buyurmuştu ki insanların ekseriyetine uyacak olursan seni saptırırlar. Allah'ın yolundan saptırırlar. Demek insanların büyük çoğunluğu daima hemen hemen bütün zamanlarda yanlış üzerindedirler. Çünkü doğru üzerinde gidebilmek zordur. Nasıl ki mesela bir sınıftaki tembel talebeler mi çoktur, çalışkan talebeler mi? Normalde evet, genellikle tembel talebeler daha çok olur. Çalışkan talebe bir sınıfta 2-3 taneyi geçmez. Demek ki doğruya uymak zordur. Herkes bilir ders çalışmak gerektiğini ama çalışamaz. Herkes bilir şöyle olmak daha iyidir, böyle olmak kötüdür. Onu herkes anlar. Herkesin içinden bir ses kendisine doğruları söyler. Şunu yap, bunu yapma der, yanlış yapıyorsun der. Ama insanoğlu ona uyamaz çünkü nefsi vardır. Nefsine uyar, şeytana uyar. Hakka, hakikate, vicdanının sesine uymak istemez. Vahye göre bir hayat yaşamak kendisine zor gelir. Halbuki küfür içinde bir hayat yaşamak ondan daha da zordur. Ama şeytan ona kolaylaştırır ve onun hoşuna gider o hayat. Karanlığa göze alışır, karanlık bir hayatın içinde yaşamaya devam eder. Allah Azze ve Celle insanlara kime itaat etmeleri gerektiğini öğretiyor. Kime itaat edecek, kimin dediklerine göre bir hayat sürecekler. İşte bu ayetlerde bunu anlamak icap eder. Nasıl bir hayat süreceğiz? Allah'ın dediklerine göre mi bir hayat süreceğiz, insanların dediklerine göre mi? Şeytanımızın veya nefsimizin dediklerine göre mi? Yoksa vahyin dediğine göre mi bir hayat süreceğiz? İnsanlar doğruyu anlasalar bile şeytana uymayı tercih ederler genellikle. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle insanların çoğuna uyacak olursan, demek ki çoğunluk her zaman doğru yolda gidiyor diye bir şey yok. Demek ki çoğunluk ne diyorsa doğru odur diyen demokrasi hata etmektedir. Çoğunluk her zaman doğruya isabet edemez. İşte mesela bakın İsviçre'de yapılan oylamada, yapılan referandumda minarelere izin verelim mi vermeyelim mi diye millete sorulduğu zaman ekseriyet vermeyelim, izin vermeyelim dediler. Çoğunluk, demek ki çoğunluk isabet edemedi. İnsanların aklı yok mu? Evet akılları vardır ama akıl her zaman doğruyu bulamıyor. Veya doğruyu bulsa bile nefsin baskısı altında, şeytanın baskısı altında olduğu için doğruya göre bir hayat sürmek ona zor geliyor. Nefsiyle ve şeytanıyla mücadele etmek kolay değil. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle insanların çoğunluğuna uyarsan seni saptırırlar demişti. Sen insanların çoğunluğuna uyma demek bunun manası. Sen bütün dünya bir şey söylese, Allah başka bir şey söylese sen Allah'a uy. Çünkü Allah'tan daha iyi biliyor değil insanlar. Bir yanlış, bütün insanlar doğru dediği zaman doğru olmaz ki. İki kere iki beştir diyorsa mesela birçok insan doğru mu olacak yani bu söz? Menfaatlerine öyle geldiği için bir takım şeyler söylerler. Kendi menfaatlerini düşündüklerinden dolayı bir takım şeyler uydururlar. O zaman çoğunluk onu söylüyor diye doğru mu olacak? Çoğunluk mu daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir? İşte Allah Azze ve Celle çoğunluğun dediğin yanlış olduğuna burada bir misal vermiş oldu. Bak dedi yani insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yoluna saptırırlar dedim ben sana. İşte bak sana bir misal. İnsanların çoğunluğu Allah'ın adının anıldığı hayvanları yemiyor. Onu doğru bulmuyor. Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyi doğru buluyor. İşte bak gördün mü? Bak işte çoğunluk yanlışa gitti. Yanlışı tercih etti. Bugün mesela diyelim ki memleketimizde bir referandum yapılacak olsa. Mesela içki fabrikası kalsın mı? Faizli bankalar kalsın mı? Kapatılsın mı diye sorsanız belki de %50'den fazlası açık kalsın diyecektir. Ama doğru mudur? İnsanları nasıl eğittiyseniz tabii ki ona göre reylerini kullanacaklar. Medya tarafından yönlendirilirler. Ondan sonra ona göre reylerini verirler. Bu doğru mudur yani? Bir takım güçler tarafından kendi istedikleri şekilde toplumları, kitleleri, mekteplerle, gazetelerle, televizyonlarla eğitirler. Kafalarını darmadağın ederler. Yanlışları doğru gösterirler. Söyleye söyleye. 1000 defa, 10.000 defa söyleye söyleye yanlışı doğru gibi gösterirler. Bir yanlışı 100.000 defa söylerseniz artık insanlar onu doğru gibi görmeye başlarlar. Ama o gene yanlıştır aslında. Ondan sonra da işte insanlar bunu istiyor derler. İnsanlara onu isteten kim? 3-5 tane kodaman insanlara onu istetir. Medya patronları, bir takım güçler insanlara bir şeyleri kabul ettirir, istetir. Ondan sonra da işte insanlar da böyle istiyor der. Kim istetti sen ona bak. İnsanların hepsi bir şey söyleseler bile Allah başka bir şey söylüyorsa Müslüman olan Allah'a teslim olmuş olan insandır. O bütün dünya bir şey söylese Allah başka bir şey söylediği zaman Rabbimin dediği doğrudur der, hepsini reddeder. Reddetmeyen Müslüman değildir. Allah Azze ve Celle ayetlere iman edenler diyor. Allah'ın kanununa göre yaşarlar. Allah'ın adının anıldığını yerler, Allah'ın adının anılmadığını yemezler. Çünkü ayetlere iman etmektedirler. Demek iman öbürlerini reddetmeyi gerektirir. Allah'ın dediği şekilde yaşamayı gerektirir. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكُرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Size ne oluyor da Allah'ın adının anıldığı şeyleri yemiyorsunuz? Allah'ın adının anıldığı şeyleri yemiyorsunuz? Size ne oluyor da böyle davranıyorsunuz? Hiçbir deliliniz yok yani. Allah size Kur'an'ında hepsini tafsilatlı bir şekilde açıklamışken, haram olan şeyleri size açıklamışken, innel halale beyin vel harama beyin. Helal belli, haram belli. Bir de bu ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler var. Allah Resulü öyle buyurur. Helal belli, haram belli ama ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler de var. Her kim bu şüpheli şeylerden kendisini koruyacak olursa dinini ve ırzını korumuş olur. Her kim bu şüpheli şeylere düşecek olursa işte o da harama düşmüş olur. Dikkat edin. Dikkat edin. Şüpheli şeylere düşen kimsenin misali koyunlarını yasak bölgenin kenarına kadar getirip orada otlatan çobanın haline benzer. Koyunları o yasak bölgeye geçti geçecek adeta. Getirip orada sınırında otlatıyor. Böyle olanlar eninde sonunda bir gün harama düşecektir. Yasak bölgeye de mutlaka geçecektir. Ucuna kadar gelme denilmek isteniliyor yani. Allah Kur'an'ında helali haramı belirlediği halde gerek Bakara'da gerek Maide suresinde haram olanlar belirlenmiş. Şunlar size haram kılındı buyuruldu. Kan, domuz eti, leş, Allah'tan başkası adına kesilenler. Maide suresinde bunlara ilaveten birkaç haram daha sayılır. Evet Allah Azze ve Celle bu şekilde bize kitabıyla anlatır ve anlatmadıklarını da peygamberin lisanıyla bize öğretir. Haramlar nelerdir? Bunlar belirlenmiş olduğu halde neden hala kendinize haram olmayan şeylere haram ediyorsunuz? Kur'an size haramları belirliyor. Peygamber size haramları anlatıyor. Kur'an'ın anlatmadığı noktaları peygamber öğretiyor. Ve siz hala Allah'ın ve Resulünün haram demediğine haram mı diyorsunuz? Takva olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Bu sapmadır. Takva değil. Nice insanlar var ki takva olma adına Allah'ın haram demediğine haram demeyi marifet bilirler. Allah'ın farz yapmadığını farz yapmayı kendine veya başkalarına Allah'ın farz etmediği şeyi farzmış gibi anlatmayı marifet bilir. Halbuki Allah onu farz etmedi ki. Allah'ın farz etmediğini bir hoca nasıl farz eder? Bir cemaat, bir tarikat Allah'ın farz etmediği bir şeyi nasıl farzmış gibi anlatır? Yapmayanlar nasıl kınanır? Farz değil ki o, yapmayanı kınayamazsın. Haram olmayan bir şeyi yapan adamı kınayamazsın. Çünkü Allah ve Resul haram etmemişse haram değildir. Bir takım insanlar takva olmak adına haram olmayanlara haram, farz olmayanlara da farz diyecek hale geldiler. Bunu fiilen söylüyorlar, sözlü olarak söylemiyorlarsa da fiilen bunu söylüyorlar. Hareketleriyle, kılık kıyafetleriyle bunu aslında söylemiş oluyorlar. Allah'ın farz kılmadığı bir şeyi farz noktasına getiriyorlar. kendilerince güya takva olduklarını zannediyorlar. Bid'at çıkartıyorlar. Dinde olmayan bir şeyi dine sokuşturuyorlar. Buna hakları yok. Allah Resulü'nün evine gelmişlerdi üç kişi, sahabeden üç kişi. Efendimizin hanımlarıyla görüştüler ve onlara sordular. Peygamberimizin evdeki hali nasıldır dediler. Merak ediyorlardı. Allah Resulü'nün her halini merak ederlerdi. Her durumuna bakarlar, onu örnek almak isterlerdi. Suyu nasıl içiyor, nasıl oturuyor, nasıl yemek yiyor, nasıl konuşuyor, nasıl davranıyor, her şeyini merak ederlerdi. Çünkü o üsvetun haseneydi. Bütün müminler için güzel bir örnekti o. Hatta bütün insanlık için güzel bir örnekti o. Sahabe gelip onun evdeki halini merak ediyordu. Acaba bizim yanımızda şöyle davranıyorsa da acaba evdeki hali nasıldır? Hanımlara dedi ki, sizin gibi normal davranır işte, bize bazen yardım eder, bazen namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen istirahat eder, yani normaldir dediler. Onlar dedi ki, hayır, o çok az yapıyormuş. Onun günahı olmadığından dolayı böyle davranıyor. Bizimse günahlarımız çoktur. O yüzden biz daha fazlasını yapmalıyız dediler. Birisi dedi ki, ben bundan böyle her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım. Diğeri dedi ki, ben de bundan sonra karım boşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim. Üçüncü kişi de dedi ki, ben de bundan böyle her gün oruçlu olacağım, oruca ara vermeyeceğim. Onların bu konuşmalarını peygamberimize aktardılar. Allah Resulü öfkelendi, yüzü kıpkırmızı oldu öfkesinden. Rahmet peygamberi. Rahmet peygamberi olduğu halde böyle bir meselede öfkeleniyordu. Kendisine karşı saygısızlık yapan, hatta terbiyesizlik yapanlara bile öfkelenmeyen peygamber. Bu durumda neden öfkelendi acaba? Dedi ki, ben evlenirim. Ben geceleri uyurum, bazen namaz kılarım. Ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Beni aşan benden değil. Benim sünnetimi aşanlar, benden daha takva sahibi olmaya kalkışanlar benden değil. Resulullah bu durumda neden öfkelendi? Yüzü kıpkırmızı oldu öfkesinden. Çünkü ümmetinin sapmasından korkuyordu. Geçmiş ümmetler de böyle saptılar. Allah'ın farz kılmadığı şeyi kendi kendilerine farz kılmaya kalkıştılar. Dini zorlaştırdılar. Hani dinde aşırı gitmek diye bir tabir var ya, o bir takım güçlerin gerçek İslamcılara söylediği bir laf. Ama onun doğru olan şekli de var. Onların dediği, onların kastettiği doğru değil. Ama onun doğru olan bir şekli var. Dinde aşırı gitmek ne? Allah'ın istediklerini istemek, dinde aşırı gitmek değil. Allah'ın istediği medeniyeti istemek, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamak, dinde aşırı gitmek değil. Kur'an bu çağa da hitap eder diye düşünmek ve bunu iddia etmek, dinde aşırı gitmek değil. Namazını kılmak, teheccüd kılmak, oruç tutmak, dinde aşırı gitmek demek değil. Kadınlarımızın kılık kıyafetleri dinde aşırı gitmek değil. Ama dinde aşırı gitmek diye bir şey var. Evet, işte o bu. Allah Resulü'nün söylediği şey. Allah'ın farz kılmadığı şeyleri kendi kendine farz kılanlar dinde aşırı gitmiştir. Allah'ın haram kılmadığı şeyi kendi kendine haram kılanlar dinde aşırı gitmiştir. Evlenmeyeceğim diyen, takva olacağını zanneden bu şekilde. Geceleri hiç uyumayacağım diyen, halbuki Allah geceyi istirahat için yarattım buyuruyor. Böyle konuşanlar, işte dinde aşırı gidenler bunlardır. Yoksa beşeri düzenleri reddeden, Allah'ın istediği gibi bir dünya isteyenler, Allah'ın kitabının hakim olmasını isteyenler dinde aşırı gidenler değil. O zaten dinin emridir. Onu istemek imanımızın gereğidir. İşte Allah Azze ve Celle burada neden yemiyorsunuz Allah'ın adının anıldığı şeyleri? Neden yani kendi kendinize kanunlar koyuyorsunuz ve güya kendi kendinize bu şekilde Allah'a yakın olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Halbuki bu şekilde Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın farz etmediklerini farz ediyor, haram etmediklerini haram ediyorsunuz. Siz kanun koymuş oluyorsunuz. Allah'ın dediğinin zıddını söylenmiş oluyorsunuz. Bu şekilde Allah'tan uzaklaşmış oluyorsunuz. Kur'an size tafsilatlı bir şekilde haramları anlattığı halde veya peygamber size anlattığı halde siz kendi kendinize yeni haramlar mı icat ediyorsunuz? Zaruret durumu hariç buyurur. Yani o zaruret durumunda o haram olanlar da yenilebilir. Eddarurat tubihul mahzurat denilmiş fıkıhta. Kavaydül fıkhiyede zaruretler haramlara mübah kılar denilmiştir. Yani ne kadar zaruret varsa o kadar. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar. Bir insan mesela dağ başında kalsa, yiyecek bir şey bulamasa, bir haram şey bulsa ondan ölmeyecek kadar yiyebilir. Bir leş bulsa mesela veya bir hınzır bulsa, bir hınzır eti bulsa mesela veya başka bir şey bulsa, haram olan bir şey bulsa ölmeyecek kadar yiyebilir. İşte Allah Azze ve Celle muttar olanlar, zaruret durumunda olanlar hariç buyurur o yüzden. O mesele tafsilatlı bir şekilde ele alınması gereken uzun bir meseledir. İslam'da zaruret neye denir? Hangi şeyler zaruret sınıfına girer? Her türlü ihtiyaç zaruret sayılmaz. Herkes kendi kafasına göre bir takım şeyleri zaruret sınıfına sokamaz. Allah Azze ve Celle burada o kadar tafsilatına girmiyor. Size haramlar beyan edildi buyuruluyor. Zaruret durumu hariç, zaruret durumunda o haram olanlardan da ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz deniliyor. Ama siz neden Allah'ın adının anıldığı şeyleri yemiyorsunuz da atalarınızın izinden gidiyorsunuz? Allah'a itaat edeceğinize onlara mı itaat ediyorsunuz? Ve sonra buyuruyor ki وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِسْمِ وَبَاطِنَهِ. Günahın gizlisini de açığını da terk edin, bırakın. Demek ki günah sadece açık olanlar değil, gizli olanlar da var. Demek ki insanların hepsinin günahın sebebini, hikmetini anlaması da mümkün olmayabilir. Demek ki insanlar her zaman şu şey günahtır denildiği zaman Kur'an veya sünnet tarafından, bir şeyin haramlığı belirlendiği zaman o şeyin hikmetini, haram olmasının hikmetini insanlar anlayamayabilirler. Neden ona Allah ve Allah ve Resulü günah demiştir? Onun hikmetini anlayamayabilirler. Allah Azze ve Celle her türlü haramın sebebini, hikmetini insanlara öğretmek zorunda değil. Allah'ın bizden istediği şey tam bir teslimiyettir. Sebebini, hikmetini anlamasak bile ona teslim olmayı Allah bize öğretmek ister. İman da bundan ibarettir. Allah'a teslim olmayanlar iman etmemiştir. İlla da sebebini öğrendiğim zaman, ancak o zaman teslim olurum diye düşünenler, ancak o zaman kabul ederim, aklıma yatarsa yani. Sanki onun aklı Allah'ın aklından ve ilminden daha üstünmüş gibi. Bir çocuk mesela bir profesörün sözünü aklıma uyarsa kabul ederim, uymasa kabul etmem dese ne kadar komik olur. Bundan çok çok daha komik değil midir? Bir kulun Rabbul Alemin'in sözünü tenkit etme hakkını kendinde bulması. Kafama yatarsa kabul ederim, yatmazsa kabul etmem diye düşünmesi. Ne kadar komik bir durumdur ve ne kadar acıdır ve ne kadar haddi aşmaktır. Ne kadar cüretkarlıktır. Anlamasan da itaat etmek zorundasın. Sahabe-i kiram içkinin sebebini, içkinin haram olmasının hikmetini, sebebini anlayamıyordu bugünkü kadar. Acaba Allah niye haram etti ama onlar bilmedikleri halde itaat ettiler. İman da zaten budur. Sebebi, hikmeti belli olduktan sonra kabul etmek, herkes kabul eder zaten o zaman. İman o değil. İçkinin zararlarına zararlı olduğundan dolayı içkiyi içmemek iman değil. Bu Allah'a itaat değil. Bu tıbba itaattir. Bu doktorlara itaattir. Bu sağlıklı olmak içindir. Bu iman değil. Sebebini anlamasa da itaat etmek ve teslim olmak, işte iman odur. Allah Azze ve Celle burada günahların hepsini anlayamayabilirsiniz demek istiyor yani. Ama siz yine de bütün günahları terk edin. Bir şey haram olduğu için mi kötüdür, kötü olduğu için mi haramdır? Mutezile akla çok başvurduğundan dolayı, teslimiyetçi bir yaklaşım içerisinde olmadığından dolayı der ki kötü olduğu için haramdır. Halbuki ehli sünnet der ki bir şey haram olduğu için kötüdür. Allah haram etmişse o şeyi kötü kabul ederiz. Kötü olduğuna dair deliller bulduğumuz zaman değil, deliller bulmasak da Allah haram demişse o kötüdür. Kötü olduğu için haram olmak zorunda değil. Çok şeyler var kötüdür ama Allah onları haram etmemiş olabilir. Bir kısmı mekruh olabilir, bir kısmı mekruh olmayabilir. Allah Azze ve Celle istediği kanunu koyar, istediği kanunu koymaz. Hiç kimse Allah'a emredemez. Şu şey kötüdür o halde neden bunu da haram etmedin diyemez. Allah bütün kötüleri haram etmek zorunda değil. Bütün iyilikleri de Allah farz kılmak zorunda değil. Ve bütün iyilikler Allah farz kılmamıştır zaten. Çünkü insanın buna gücü yetmez. Bütün kötülükleri de Allah haram etmemiştir. Çünkü insanın buna da gücü yetmez. Allah merhamet sahibidir. Birkaç tane farz, birkaç tane haram tayin etmiş. Ta ki insanlara din zor gelmesin diye. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Allah Azze ve Celle ondan dolayı bütün haramlık, bütün kötü şeyleri haram etmez. Bütün güzel şeyleri de farz etmez. Ama bazen eğer insan anlamasa bile o şey güzel midir değil midir? Allah farz kılmışsa yapmak zorundayım diyecek, iman bu. Haram etmişse terk etmek zorundayım diyecek, iman bu. İlla da anlamak zorunda değil. Çünkü bazı şeyler insana gizli kalabilir. Birisi anlar, birisi anlayamayabilir. Zeka meselesi, tecrübe meselesi, ilim meselesi, kalp meselesi. Biri anlar, biri anlamaz icabında. Anlayan da itaat edecek, anlamayan da itaat edecek. İman budur. Gizli günah nedir? Gizli günahı da bırakın, açık günahı da. Günahın açık olanı, açıkça yapılanı, olduğu gibi aynı zamanda işlenildiği zaman zararlı olduğu açık olan manasına da gelir. Açık olan günah, aleni yapılan günah manasına geldiği gibi, açık saçıklık gibi mesela, aleni içki içmek gibi mesela, alenen namazın terk etmek gibi mesela, alenen Ramazan gününde orucu yemek gibi mesela, aleni günahlar, böyle günahlar aynı zamanda yapıldığı zaman zararı meydanda olan, açıkta olan günah demek. O şey yapıldığı zaman mutlaka zarar vereceği de belli olan günah. Yani bazıları böyle belli olur. Yapıldığı zaman sonucunun kötü olacağını insan aklıyla anlayabilir demek. Günahın gizli olanına gelince gizli yapılan günah demek. Ama aynı zamanda gizli yapılmasının dışında aynı zamanda bir de yapıldığı zaman kötülük meydana geleceği anlaşılamayan gizli olan manasına da gelir. Onu yaptığınız zaman onun sonucunda bir kötülüğün meydana geleceğini anlayamıyorsanız eğer işte o sizin için gizlidir. Anlayabilen için açıktır. Anlayamayan için gizlidir. İşte Allah Azze ve Celle anlasan da anlamasan da diyor yani. Gizli olanı da bırak, açık olanı da bırak. Aleni olarak da günah işleme, gizli olarak da günah işleme. Aynı zamanda kötülüğünü anlasan da senin için açık olsa da o günahı işleme. Anlamasan da senin için gizli olsa da o günahı işleme. Çünkü Allah sana onu haram etti. İtaat et Allah'a. Kalbinle de olsa o günahı işleme, gizli günah. Kalple işlenen günahlar, gıybet, dille işlenen günah açık olabilir. Bazen gizli de olabilir. Haset mesela ekseriyetle gizli olur. Riyakarlık mesela ekseriyetle gizli olur. Zina da çoğunlukla gizli olur. Bazı günahlar gizli yapılır. Bazı günahlar aleni yapılırlar. Kalple yapılan günahlar ekseriyetle gizlidir. Nasılsa kimse bilmiyor kalbinden geçenleri. Allah Azze ve Celle onu da terk edin demiş oluyor. Kalbinizle ona bunu haset etmeyin. Onun bunun gıybetini kalben de yapmayın. Onun buna, ona buna karşı kin ve adavet beslemeyin. Allah'ın nefret etmediklerinden nefret etmeyin. Allah'ın nefret ettiklerinden nefret edin. Allah'ın sevmediğini sevmek de büyük günah. ve gizli günah, Allah'ın sevdiğini sevmemek, Allah'ın dostlarını sevmemek de gizli bir günah. Ve Allah Azze ve Celle bütün bu tür günahları terk etmemizi istiyor bizden. Böylece hem içimiz hem dışımızın tertemiz olması isteniliyor. Hem azalarımızla, dilimizle, gözümüzle, elimizle, ayağımızla günah işlemememizi, hem de kalbimizle günah işlemememizi bizden istiyor. Demek ki istenilen şey bütün azaların tertemiz tutulmasıdır. Hepsini terk edin çünkü hepsi sonuçta sizi cehenneme götürür. Bu günahlardan kurtulabilmek için insanın kalbinde tevhid nurunun güçlenmesi icap eder. Tevhid nuru zayıfladığı zaman insan kalbi günahlardan kendisini koruyamaz. Hasreten kalbi günahlardan kendini koruması mümkün olmaz. Mesela hasedin sebebi nedir? Haset hakikatte bir insan haset etmek, ona verilen şeyi kıskanmak, neden onun var benim yok gibi Allah'ın kaderine karşı gelmektir bu. Tevhid anlayışı eğer onun kalbinde güçlü olmuş olsaydı, Allah Azze ve Celle ona bunu verdiyse, bu mal mülk, bu makam, bu ilim, bu zeka, bu güzellik eğer ona verildiyse, onu veren Allah'tır diye düşünmemekten kaynaklanır. Hasedin gerçekte sebebi budur. O nimetlerin o insana verilmesinin Allah'ın bir takdiri olduğunu düşünemeyen, bu meselede tevhide ulaşamamış, her şeyin Allah'ın kontrolü altında olduğunu, kainatı bir zatın idare ettiğini, Allah'ın verdiğini, kendisine de vermediğini anlayamayan adam onu bunu haset eder. Allah'ın verdiğini anlamamaktadır çünkü. Kin de öyledir, cimrilik de öyledir. Bütün meselelere bakacak olursanız hepsi sonuçta gelir tevhid anlayışının zayıflığına dayanır. Eğer insanda tevhid anlayışı güçlü olacak olursa her şey Allah'ın kontrolü altında gerçekleşiyor diyecek olursa, her şeyi Allah'a bağlayacak olursa, o teke, bire bağlayacak olursa, o zaman bu gibi günahlardan kendisini koruması kolay olur. Allah'tır ona veren der, onu kıskanmaz. Allah'tır onu böyle yapan der, gereksiz yere adavet beslemez. Tevhid insanı bu gibi günahlardan muhafaza eder yani. Her şeyi Allah'a bağlamak insanı günahlardan korur. İşte ey müminler, وَزَرُوا ظَاهِرَ الْاِسْمِ وَبَاطِنَ. Hem ismin, isim peltekse ile, sin ile söyleyecek olursanız bildiğimiz isim manasına gelir. İnsan ismi mesela gibi. İsim yani. Ama peltekse ile söyleyecek olursanız büyük günah manasına gelir. Allah Azze ve Celle burada ismi yani peltekse ile günahı yani, günahın açık olanını da gizli olanını da terk edin. Çünkü hepsinden soru sorulacak size. Sadece açık olanlardan değil. İnnellezine yeksibunel isme seyüczevne bime kanu yakterifun. O günah kazanmış olanlar, onlar görecekler. O kazana geldikleri şeylerin cezalarını çekecekler. O yapa geldikleri şeylerin kendilerine neye mal olduğunu onlar görecekler. Allah Azze ve Celle kendisinin adalet sıfatına sahip olduğunu anlatıyor bize bu şekilde. Ben adaletliyim demek istiyor. Herkes ne yaptıysa karşılığını görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Gerekirse zerre-i miskal olsa bile onun karşılığını görecek. Zerre-i miskal kadar hayır işlemiş ise onu görecek. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara. Kim de zerre-i miskal şer işlese o da onu görecek. Zerre-i miskal yani gizli de olabilir bu. Gizli de olabilir. Küçücük bir günah da olabilir. Mutlaka karşılığı görülecek. Çünkü Allah el-adıl sıfatına sahiptir. Cennet ve cehennem olmak zorundadır denilmek isteniliyor yani size. Madem ki Allah adaletlidir, o halde cennet olmalı, o halde cehennem olmalı. Çünkü bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini görmüyor musunuz? Nice zalimlerin zulmü yanına kar kalıyor, bu dünyadan göçüp gidiyor, geberip gidiyor. Nice peygamberler, şehitler, alimler, salihler. Onlara gelince onlar da yaptıkları hizmetlerin karşılığını göremeden, mükafatını alamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Demek ki bütün bu cezalar ve bu mükafatlar sonraya bırakılıyor. Aksi halde Allah'ın adaletsiz olması gerekir, haşa. Halbuki o adalet sahibidir. O halde mutlaka adaleti bir yerde gerçekleştirmeli. Madem bu dünyada gerçekleştirmiyor, demek ki sonraya bırakıyor. Hala te'kulu mimma lem yuzkerismullahi aleyh ve innehu lefısk. Tekrar Allah Azze ve Celle aynı meseleye döndü. Allah'ın isminin anılmadıklarını bu sefer meseleyi başka bir açıdan ele alıyor. Biraz evvel Allah'ın ismi anılanları yiyin demişti ve onların o yanlış kanunlarını ve törelerini, örflerini, inançlarını tarumar etmişti. Şimdi ise Müslümanlara yeni bir kanun koyuyor. Allah'ın adının anılmadıklarını yemeyin. Allah'ın adı, ister Subhanallah deyin yani, ister Allahu Ekber deyin, ister La İlahe İllallah deyin. Önemli olan tesmiye. Önemli olan Allah'ın adının zikri. İlla da Bismillah değil yani. İlla da Besmele değil. Bismillahirrahmanirrahim değil yani. Evet, sünnet olan Bismillah'tır. Eftal olan Bismillah, Allahu Ekber demektir bir hayvanı keserken. Bismillah desen de yeter, La İlahe İllallah desen de yeter, Allah desen de yeter, Subhanallah desen de yeter, ama en güzeli Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesmektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde kesilmemiş olanları yemeyin buyuruyor. Bu ayete dayanan bazı alimler, Allah'ın adı anılmamış olan şeyler mutlak olarak haramdır dediler. Mutlak olarak haramdır. İsterse kasten terk etmiş olsun Allah'ın adını anmayı, isterse unutarak terk etmiş olsun. Koyunun boynuna bıçağı vurduğu zaman unutmuş olsa bile, kasten terk etmiş olmasa bile, yine de bu görüşe göre onu yemek artık haram olur. Çünkü Allah'ın adı anılmadan kesildi. Bunlar bu ayete dayanıyorlar ve bazı hadislere dayanıyorlar. Allah Resulüne gelip sormuşlardı, ya Resulallah dediler, filan millet daha yeni Müslüman oldu, cahiliyeden daha yeni döndüler, İslam'ı da bildikleri yok. Bunlar daha yeni Müslümandırlar, bir şey bilmiyorlar, bunlar bazen bize böyle hediyeler gönderiyorlar. Kesilmiş hayvan etleri gönderiyorlar bize, biz de bunları yiyelim mi yemeyelim ya Resulallah. Bilmiyoruz bunlar acaba besmele çekti mi çekmedi mi? Allah Resulü buyurdu ki, Allah'ın adını anın ve yiyin. Buna dayanıyorlar. Diyorlar ki, demek ki Allah Resulü Allah'ın adının anılmasını emretti. Yoksa önemli değil, yiyebilirsiniz derdi. Ama siz Allah'ın adını anın, öyle yiyin dedi. Demek ki Allah'ın adını anmak şarttır dediler. Buna benzer bir takım delillere dayanırlar. Ve sonuç olarak Allah'ın adının anılmamış olduğu, unutarak bile olsa Allah'ın adının anılmadığı hayvanların yenmesinin haram olduğunu söylerler. İkinci görüş ise İmam Şafii'nin görüşüdür. İmam Şafii rahimehullah bunun tam tersini söyler. Unutsa da, kasten terk etse de, yine de besmeleyi terk etmiş olsa bile onun kesti yenilir der. Müslüman ise kesen veya ehli kitaptan ise. Allah Azze ve Celle ehli kitabın kadınlarının da yemeklerinin de bize helal olduğunu çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. O halde İmam Şafii der ki, madem ki böyle, ehli kitap bile olsa, ehli kitap madem ki Bismillah demeyecek bizim gibi, o halde onlarınkini Allah bize helal kıldığına göre demek ki Allah'ın adını anmak şart değildir. Peki o zaman bu ayette mana nedir? Allah'ın adının anılmadıklarını yemeyin buyuruyor burada. İmam Şafii bu ayeti nasıl anlıyor? Yani diyor ki uhille li gayrillah. Yani Allah'tan başkası adına kesilmiş olanlar, Allah'tan başkası adına kesilen, putlar namına kesilenler, bir başka görüşe göre ölüler, meyteler, leşleri kastediyor diyorlar. İmam Şafii böyle anlıyor ayeti. Burada diyor Allah Azze ve Celle'nin kastettiği şey, Allah'ın adının anılmadığı şeyleri, hayvanları yemeyin derken kastettiği şey, yani Allah'tan başkası adına kesilenleri yemeyin. putlar namına, falan veya filan lider namına kesilenleri yemeyin. Ama Allah namına kesilmemiş, yani belki Allah'ın adı zikredilmemiş ama unutulmuş, ama kasten terk edilmiş. Sonuçta diyor, bunu kesen insan Allah'ın adı dışında başka bir şey için kesmedi nasıl olsa. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem'den gelen bazı rivayetlerde Müslümanların kestiğinin yenileceğini Efendimiz ifade ediyor. Müslümanın diyor ismi yeterlidir. Müslümanın, Müslümanda zaten Allah'ın isimlerinden bir isim vardır. Müslüman zaten Allah'ın ismine göre yaşayan bir insandır. Dolayısıyla onun kesmesi yeterlidir buyurmuştu. Yani kasten terk etse bile bir Müslüman, o zaten Müslüman olduğu için Allah'a teslim olmuş, Allah'ın isimlerine teslim olmuş. Zaten onun bütün zerratı Allah dediğinden dolayı, bütün zerreleriyle Allah'a teslim olmuş olduğundan dolayı onun kestiği yenilir. İmam Şafii'nin görüşü bu. Üçüncü görüşe göre ise İmam-ı Azam, İmam Ahmed İbni Hanbel ve İmam Malik'in görüşü, cumhur ulemanın görüşüne göre ise kasten terk edilirse yenilmez. Ama onu terk edilirse yenilir. İmam Malik ve İmam Ahmed'in, İmam Ahmed'den başka bir takım rivayetler de var. Demin söylemiş olduğum iki görüşte onlardan rivayet edilmiştir. Ama onlardan gelen en esah olan, doğru olan rivayete göre İmam Malik ve İmam Ahmed'in görüşü bu meselede İmam-ı Azam'la aynıdır. Kasten terk edenler ikinin yenilmeyeceğini onlar da kabul etmişler. Ama unutarak terk etmiş ise bir Müslüman, onun kestiği yenilebilir. Bir rivayette Allah Resulü Müslümanlardan şu üç şeyden dolayı, hata ile yaptıklarından, unutarak yaptıklarından dolayı onlardan kalemin kaldırıldığı ifade olunuyor. Uyurken yaptıkları, uyanıncaya kadar veya mesela başka bazı rivayetlerde deli ayılıncaya kadar, baygın ayılıncaya kadar veya çocuk akıl bali oluncaya kadar, bu gibi rivayetlerde bazı kimselerden bazı durumlarda kalemin kaldırıldığı, günahın kaldırıldığı ifade olunuyor yani. İşte aynı şekilde unutarak, bir rivayette de o zikredilmiştir. Unutarak yaptıklarından dolayı da kalem kaldırılmıştır. O halde bir insan unutarak bir hayvanı kesmiş olsa onun kestiği yenilir denilmiştir. Allah Azze ve Celle Allah'ın adının anılmadıkları hayvanları, burada hayvanlar ifadesini biz kullanıyoruz çünkü rivayetlerden öğreniyoruz. Aslında Allah Azze ve Celle Allah'ın adının anılmadığını diyor sadece. Bazı görüşlere göre bütün yiyecekler için bu söz konusudur. Hayvanlar için değil sadece. Allah'ın adı anılmadan, mesela ekmek yeseniz, elma armut yeseniz de demek ki caiz olmayacak o zaman o görüşe göre. Ama o görüş zayıftır. Bu ayette kastedilen hayvanlar olduğuna dair neredeyse icmaya yakın bir çoğunluk vardır. Allah Azze ve Celle burada hayvanları kastetmektedir. Çünkü Allah'ın adının anılması Kur'an'da daha ziyade hayvanlar için kullanılan bir ifadedir. Ve Allah Azze ve Celle hayvanları kastediyor burada. Allah'ın adının anılmamış olduğu hayvanları demek istiyor. Onları yemeyin. Bize bir kanun koyuyor Allah Azze ve Celle. Neyi yiyeceğimize ve neyi yemeyeceğimize karışan bir Allah. Böyle bir Allah'a inanmayan Allah'a inanmamıştır. Nasıl bir kılık kıyafet içinde olacağımıza da karışır Allah. Benim kılık kıyafetime Allah karışmaz diyen Allah'a inanmamıştır. Benim parayı nasıl kazanacağıma, nasıl harcayacağıma, nasıl yiyeceğime, nasıl içeceğime Allah karışmaz diyen Allah'a inanmamıştır. Bu teslimiyet değildir ve bu Müslüman olmak değildir. Allah Azze ve Celle bize bu surede daha evvelki ayetlerde hatırlarsanız demişti ki kafirler Allah ile, Allah'ın ayetleriyle alay ettikleri zaman onların yanında oturma, kalk git. Onlar başka bir mevzuya dalıncaya kadar onların yanında oturma. Kimin yanında oturabiliriz, kimin yanında oturamayız? Buna bile karışan bir Allah. Ne kadar oturabiliriz, ne kadar oturamayız? Ona da karışan bir Allah. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Biz bize karışan bir Allah'a inanıyoruz. Onlar onlara karışmayan,
kendilerine karışmayan, onları serbest bırakmış, istedikleri gibi yaşamalarına müsaade eden bir Allah'a inanıyorlarsa, biz aynı Allah'a inanmıyoruz demektir. Bizim Allah'ımız da onların Allah'ı demek ki farklıdır. Biz kanun koyan bir Allah'a iman ettik. Biz istediği gibi kanun koyma hakkına sahip olan bir Allah'a iman ettik. Onlar ise bazı şeyleri emretme hakkına sahip olan, bazı şeyleri emretme hakkına sahip olmayan bir Allah'a iman ediyorlar. Allah Azze ve Celle Müslümanları terbiye ediyor bu şekilde. Kime itaat edeceklerini öğretiyor. İtaat edilecek makamı gösteriyor bize. Kanunu kimden alacağız? Kimin dediğine göre yaşayacağız? Allah bize onu öğretiyor. Ve buyuruyor ki, وَاِنَّهُ لَفِسْقُ Bu fısktır. Yani Allah adına kesmemek fısktır. Allah adına kesilmemiş olanı yemek, o da fısktır, günahtır. İmam Şafii, وَاِنَّهُ لَفِسْقُ ayetindeki vav harfini vav haliye olarak kabul eder. Ondan dolayı demin demiş olduğum içtihadına da ulaşmıştır. Bir delili de odur. Yani o zaman mana şöyle oluyor. Allah'ın adı anılmadan kesilmiş olanları yemeyin ve innehu la fısk, yani fısk olarak, günah olarak kesilmiş olanları, yani Allah'tan başkası adına kesilmiş oluyor o zaman. İmam Şafii öyle anlıyor. Oradaki vavın vav atıf olma ihtimali de var. Vav haliye olma ihtimali de var. Şafiler onu vav haliye olarak kabul ederler. O halde derler mana öyle olur. Yani fısk olarak kesilen, yani günah olarak, yani Allah'tan başkasının namına kesilen. O halde ayet onu kastediyor diyor İmam Şafii. Yani Allah'tan başkası adına kesilenler yemek caiz değil. Onun dışında isterse kasten de terk etmiş olsa bir Müslüman, gene onun kestiği yenilebilir. Çünkü Allah'tan başkası namına kesmemiştir. Sadece unutmuş yahut da kasten terk etmiştir. Ama Allah'tan başkası namına da kesmemiştir. O halde yenilebilir diye fetva vermesinin bir dayanağı da budur. Oradaki vav harfini vav haliye olarak kabul ettiğinden dolayı. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوهُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ O şeytanlar kendi dostlarına şöyle vahyediyor, fısıldıyorlar. Sizinle tartışmaları için, mücadele etmeleri için onlara akıllar veriyorlar. Kimdi bu şeytanlar? Bazen içimizdeki şeytanlar, nefsimize hükmeden cin taifesinden olan şeytan, şeyatinel ins vel cin. İnsanların da şeytanları var, cinlerin de şeytanları var. İki türlü şeytan var. Cinlerin de şeytanı var, insanın da şeytanı var. Allah Resulü Ebu Zer'e öyle demişti. İnsanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'asın. Ebu Zer dedi ki, ya Resulallah, insanların da mı şeytanı var? Evet dedi Resulullah, insanların da şeytanı var. Yalnız cinlerden değildir şeytan. Kimdi bu şeytanlar? İranlılar, o zamanki mecusi İranlılar, ateşperestler. Henüz iman etmemişlerdi. Kureyşli müşriklere, evliyasına, yani dostlarına, müşriğin dostu tabii ki mecusi oluyordu. Mecusinin dostu da müşrik oluyordu. Müslümanın dostu Müslümandır. Onlar birbirlerini dost edindiler. Nasılsa ikisinde bir dayanağı yoktu. Nasılsa ikisi de sapmıştı. Sapıkların dostu sapıklar olur. İranlı mecusiler Mekke'nin müşriklerine şöyle akıl verdiler. Dediler ki, Muhammed'e deyin ki, size ne oluyor da Allah'ın kestiğini altın bıçakla, onlar ölülerin Allah tarafından, yani meytenin, leşin Allah tarafından altın bıçakla kesildiğine inanıyorlardı, saçmalıyorlardı. Hiçbir delile dayanmaksızın böyle konuşuyorlardı. Halbuki ölü hayvan bugün tıp tarafından da tespit olunmuştur ki zararlıdır. vücudundan kan çıkmamış olan hayvan, kim bilir hangi sebepten ölmüş, o da belli değil. Böyle hayvanlardan uzak durmak lazım. Tıp bugün İslam'ın dediğini söylüyor. Kesilmesi lazım diyor. Kanın vücuttan boşaltılması lazım diyor. Hasta olan, hastalıktan dolayı ölmüş olanlar yenilmemeli diyor. Allah ne diyorsa tıp da geliyor sonunda onu söylüyor. Onlar dediler ki Allah'ın kestiklerini, altın bıçakla yani kestiklerini, yani ölmüş olan hayvanları yemiyorsunuz da kendi kestiklerinizi mi yiyorsunuz? Böyle şey olur mu dediler. Güya güzel bir mantık bulduklarını zannediyorlardı. Bazen mantık insanı aldatabilir de. Bazen insana doğru gibi gelebilir ama yanlıştır. İlim gelecek o mantığın yanlış olduğunu ispat edecektir ileride. Bazen mantığını size bir şeyi doğru gibi gösterebilir. Ama Allah'ın dediği doğrudur. İlmin kesin verileri doğrudur. Yoksa insanın kendi mantığı bazen kendisini aldatır. Böyle söylüyorlardı. Eğer bir hayvan kendiliğinden ölmüşse onu Allah öldürmüştür diyorlardı. Elbette öldüren Allah'tır. Ama Allah Azze ve Celle onu haram kılmaktadır. Çünkü o şekilde ölünce zararlı olmaktadır. Elbette öldüren Allah'tır. Bu mantık ile birçok yanlış şeyler söylenebilir. Mesela bir insan bir insanı öldürse o da ben masumum diyebilir. Çünkü onu öldüren kimdir diye sorabilir size. Bu adam evet ben öldürdüm. Ben öldürdüm gibi görülüyor. Ama hakikatte öldüren kimdir? Allah'tır demek zorundasınız. Mecbursunuz. Çünkü ölüm olayı ruhun bedenden ayrılması olayı değil midir? Bıçak veya silahın bunu yapmaya gücü var mıdır? O kişi sadece bıçağı vurmuştur veya tetiği çekmiştir. Hakikatte öldüren Allah değil midir? Onun ruhunu bedenden ayıran hakikatte Allah değil midir? O yüzden gerçekte öldüren Allah değil midir? O halde bir katil kendisini böyle savunabilir. Ben öldürmedim, Allah öldürdü diyebilir. Peki söyler misiniz? Böyle bir adamı affedecek miyiz? Doğru söylüyor diyecek misiniz? Bu da bir mantık mesela, bakın. Bu da bir mantık. Ben öldürmedim, hakikatte Allah öldürdü diyor. Hem de Kur'an'dan da delil getirebilir size. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Bunu da söyleyebilir size. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı diyor Kur'an. Her şeyi yapan Allah diyor. Sen yapmıyorsun gerçekte diyor. Hakiki fail Allah'tır diyor. Size bu ayeti de söyleyebilir. Böyle mantıklar bulabilir. Doğru mudur? Bu adam suçsuz mudur yani şimdi? Evet, canını alan Allah'tır. Ama o tetiği çeken sensin. Dolayısıyla günahkarsın. Allah'ın o canı alıyor olması seni günahsız yapmaz. Sen fiilinden sorumlusun. O fiili sen yaptın mı, yapmadın mı? Herkes kendince bir takım mantıklar bulup kendini masum gösterebilir. İranlılar da öyle bir mantık bulmuşlardı. Allah'ın kestiği nasıl oluyor da haram oluyor da insanların kestiği helal oluyor diyorlardı. Halbuki evet, onun canını alan Allah'tı ama Allah onu kesmedi. Allah onu kesmedi, yalan söylüyorsun. Allah sadece onun canını aldı. Kesmedi. Allah canı alınanları helal kılmıyor. Kesilenleri helal kılıyor. Hem de Allah'ın adı anılarak kesilenleri helal kılıyor. Allah istediği gibi kanun koyma hakkına sahip değil midir? Allah böyle kanun koyuyor. İtiraz edebilir misin? O yaratmış, o kanun koyuyor. Ne diyebilirsin? Ve buna hakkı yok mudur? Her şeyin sahibi o değil midir? Allah Azze ve Celle buyurur ki o şeytanlar, İran'ın, Mecusilerin şeytanları. Bir başka rivayette Yahudiler bunu yapmışlar. Bu lafı onlar söylemişler. Müşrikler gidip Yahudilere akıl danışmışlardı. Bu Muhammed'le nasıl tartışalım? Bize bir akıl verin. Siz ehli kitapsınız. Biz bilmeyiz kitap falan ama siz bilirsiniz. Peygamberler nasıldır, değildir falan bunları bilen insanlarsınız. Bize bir yol gösterin. Şu Muhammed'le tartışalım dediler. Onlar da dedi ki, sen mesela bunu söyleyin. Allah'ın kestiği nasıl oluyor da haram oluyor, sizin kestiğiniz helal oluyor. Halbuki kendi kitaplarında da meyte, leş ya da Allah'tan başkası adına kesilenler, onlara göre de haramdır aslında. Ama sırf müşriklerle beraber olmuş olmak için kendi kitaplarına bile aykırı davranıyorlardı. Sırf Müslümanlara, Müslümanların aleyhinde bir delil güya vermiş olmak için kendi kitaplarına bile uymuyorlardı. Ehli kitap olmalarına rağmen Müslümanlarla beraber olmaları gerekirken, çünkü Müslümanlar da kitap ehliydiler, onlara da Allah kitap veriyordu, onlarla beraber olacaklarına, kitapsız, dinsiz, ateist müşriklerle beraber oluyorlardı. Ehli kitap başından beri ehli kitaba layık şekilde davranmadı. Sonunda müşrikler geldi, iman etti. Ehli kitap hala iman etmedi. İçinden çok az iman edenler dışında ekseriyeti hala iman etmedi. Ellerindeki o yanlış kitapları onların iman etmesine engel oldu. Müşrik geldi, iman etti sonunda. Çünkü onun elinde onu saptıran yanlış bir kitabı yoktu. Kitapsızdı. O yüzden o bir gün geldi, anladı. Ama ehli kitap anlamamaya devam ediyor. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Ey Müslümanlar! Eğer o şeytanlara, iki ayaklı ama ins ama cin şeytanlarına uyacak olur, itaat edecek olursanız, onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyecek olursanız, kanunlarınız Allah'tan değil onlardan alacak olursanız, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ müşriksiniz. Müşrik olursunuz demiyor. Bazı meallerde müşrik olursunuz diye meal veriliyor. Yanlıştır. O ifade yok. Öyle olsaydı onun da bir söyleniş tarzı var. Öyle denilmiyor. Müşriksiniz deniliyor. Müşrik olursunuz diye tercüme ederseniz yanlış olur. Neden? Çünkü olacaksınız demektir yani. Müşrik olursunuz. Yani onlara itaat ede ede ileride müşrikleşirsiniz demek olur. O zaman. İleride yani. Ama ayette öyle demiyor. İleride demiyor. Müşriksiniz diyor. Yani bunu kabul ettiğiniz anda, kafirlerin helal dediğine helal, haram dediğine haram dediğiniz anda müşriksiniz. İleride değil. O anda müşrik oluyorsunuz zaten yani. İstediğin kadar Müslümanım de yani. Allah bir kanun koymuş. Başkaları başka bir kanun koymuş. Sen ona itaat ettiğin anda canı gönülden kabul ederek, zoraki olanlar hariç, korkusundan itaat edenler değil, konumuz o değil. Ona o yetkiyi tanıyanlar yani. Allah gibi böyle bir hüküm koyma hakkını ona verenler. O kadar yetkili olarak onu görenler. Müşrik olurlar aynı anda. Kur'an-ı Kerim ehli kitabı müşrik olarak anlatır. Onların da şirk içinde olduklarına temas eder ve kafir olduklarını söyler. Hazreti İsa'yı ilah edinmek insanı müşrik yapmaz mı? Bir putu ilah edinince adam müşrik oluyor da İsa'yı ilah edinince niye müşrik olmasın? Meşhur bir olay var. İnsan nasıl müşrik olur? Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman Adi bin Hatem adında ya da Hatim adında birisi vardı. Hristiyandı. Oradan kaçtı gitti. Esir olacağını anlayınca kaçtı. Kız kardeşi esir edildi. Peygamberimiz bir müddet kız kardeşini esir ettikten sonra onu serbest bıraktı. Allah Resulü'nün hedefi, niyeti iyiydi. Kız kardeşinin İslam'ı tanımasını istemişti. Birkaç gün, birkaç hafta Müslümanların arasında kalsın, Müslümanları tanısın ve Müslümanları Müslümanlardan tanısın, atılan iftiraların iftira olduğuna inansın diye, anlasın diye, tanısın diye onun bir müddet bizim aramızda kalmasını istedi. Sonra serbest bıraktı. Git dedi. Kadın gitti. O kaçan kardeşin yanına geldi. Adi bin Hatem'in yanına geldi. Dedi ki gel sen de Müslüman ol. Ben dedi Müslümanları gördüm, tanıdım. Senin bildiğin gibi değilmiş. Bize yanlış anlatmışlar, bizi aldatmışlar. Gel dedi sen de Müslüman ol. Bunun üzerine kalktı geldi. Efendimizle görüşecek, karar verecek. Ya iman edecek ya da etmeyecek, karar verecek. Boynunda hala gümüşten bir haç vardı. Bir rivayette altından bir haç vardı. Hala Hristiyandı yani. Efendimiz o sırada insanlara konuşma yapıyordu. Ve Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu. O ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini, Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onları Rableştirdiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayet okurken içeriye girdi ve itiraz etti. Bir rivayete göre ya Muhammed dedi, bir rivayete göre ya Resulallah demiş. Ya Muhammed demek Müslümanlar için caiz değil ama o henüz daha Müslüman değildi. Biz dedi ehli kitap olarak Yahudi ve Hristiyanlar olarak alimlerimize secde etmezdik ki. Reislerimize, liderlerimize biz secde etmezdik ki. Neden Kur'an böyle söylüyor? Onlara ibadet ettiler diyor. Biz onlara ibadet etmiyorduk ki, secde etmiyorduk ki. Efendimiz buyurdu ki, o rahipleriniz, alimleriniz ya da başınızdaki reisleriniz her neyse, siz Allah'ın helallerini haram ettiler, haramları da helal ettiler. Siz de bunlara itaat etmediniz mi? Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi. Efendimiz buyurdu ki, işte bu itaatınız onlara ibadetin ta kendisidir. İşte bu itaat ibadettir dedi. Onlara secde etmeniz gerekmiyor yani. Böyle bir itaat ibadettir dedi. Allah helal diyor, birisi onu yasaklıyor. Allah haram diyor, birisi onu serbest ediyor, helal ediyor yani. İşte bu, o kişi kendini Rab ilan ediyor demektir. Sizin Rabbiniz benim demiş olur. Allah ne derse desin benim umurumda değil demektir. Onun dediği değil, benim dediğim olacak demek istiyor. Bu hareket kişinin kendini Rab olarak görmesidir. Ve insanların Rabliğine soyunmasıdır. Ona bu yetkiyi tanıyan ise onun kulluğunu kabul etmiş demektir. Onun kuludur. Ve ona yapmış olduğu itaat ise ona ibadet hükmündedir. İlla da secde etmesi gerekmiyor. Allah'ın yasak dediği şeyi serbest bırakıyorsa biri, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı, ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi yasaklıyorsa biri, başörtüsünü, namazı vesaireyi, o kişi istediği kadar ben ilahım demesin, yapmış olduğu şey odur. O niyetle yapmıyorsa bile ameli öyle bir ameldir. Tevbe etmesi icap eder. Affet ben Rabbim, ben bilmeden ilahlığa soyunmuşum demesi icap eder. Ve insanların da onu reddetmesi onlara vaciptir. Ona itaat etmeleri de haramdır. İşte Kur'an ona işaret ediyor. Eğer onlara itaat ederseniz, o zaman ve in ta'tumuhum, onlara itaat ederseniz, o kafirlerin koyduğu kurallara, hükümlere itaat ederseniz, innekum le müşrikun, o zaman Müslüman değilsiniz, müşriksiniz. Demek ki Müslüman Allah'tan alacak hükümlerini. Allah'ın helal dediği helal, haram dediği haram. Allah'ın yasak dediği yasak, Allah'ın emrettiği şey, emredilmesi gereken şeydir. Öyle görmeyen adam Müslüman sayılamaz. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların Allah'a teslim olmasını onlara öğretiyor. Başkalarına teslim olmamayı öğretiyor. Kime teslim olacağız, kime teslim olmayacağız? Allah'tan alacağız. Allah'tan öğreneceğiz. Teslim olacağımız makamı da, teslim olmayacağımız makamı da. Reddedeceğimiz, mücadele edeceğimiz makamı da Allah'tan alıp Allah'tan öğreneceğiz. Ve Allah Azze ve Celle burada ölülerle dirilerden bahsediyor ayetin devamında. Ölen, ölmüş olan, manevi ölülerle dirilmiş olan, imana ulaşmış olanlar aynı olurlar mı diyerek mevzuya devam ediyor. Fakat ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi yeryüzünde İslam medeniyetini kurabilmeyi ve o günleri görebilmeyi nasip eyle. O mücadelenin içerisinde olabilmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.